أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 6. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Dünyanın maddi veya ilahi düşünen tüm düşünürler varlık aleminin bir ilk sebebi olduğu ve varlığını ona borçlu olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak maddi felsefeler ilk sebebi madde ve ilahi felsefeler ilk sebebi Allah olarak biliyor. İlk sebep veya ezeli sebebin varlığının nedeni ise şu ki sebep sonuç zinciri sonsuza dek uzağız ve en son bizzat esas sebep olan ve başka şeyin sonucu olmayan noktaya varırız. Yani onun varlığı kendisinindir ve her zaman var olmuş ve bundan böyle de ebediyen var olacaktır. Felsefe ilminde sebep-sonuç zincirinin ebediyen ve sonsuza dek süreceği kabul edilmez. Bunun sebebi de gayet net ve açıktır. Çünkü her sonuç sebebine bağlıdır ve sebebi olmaksızın bir hiç sayılır. Şimdi acaba sonsuz ihtiyaç ve gereksinimi yan yana dizersek ihtiyaçsızlığa dönüşür mü? Hayır. Peki acaba sonsuz sayıda hiçi yan yana dizerseniz bir şeye dönüşür mü? Acaba sonsuz sayıda sıfırı yan yana dizersek bir sayıya dönüşür mü? Dolayısıyla sebep sonuç zinciri bir ilk sebebe bağlı olmadan asla doğmaz. Böylece öyle bir noktaya varırız ki tüm varlıkları esas sebebidir ve kendisi de hiçbir sebebin sonucu değildir. Bu tartışmanın sonucu şu ki hem maddi hem ilahi düşünceler bir ilk ve ezeli sebebin varlığına inanır. Fakat aralarındaki anlaşmazlık şu ki acaba ilk sebebin akıl ve ilim ve bilinci var mıdır yoksa yok mudur? Maddeciler ilk sebebin akıl ve düşünce sahibi olduğunu inkar eder ve ilk sebebin ilim ve bilimci olmadığını söyler. Ancak Allah'a inananlar dünyanın ilk sebebi yani Allah'ın sonsuz akıl, ilim ve hikmet sahibi olduğuna inanır. Şimdi bu tartışmanın ardından alemleri yaratan yegane Allah'ı nasıl tanımak gerektiğine şöyle bir göz atalım. Allah'ı tanımak için birçok yol vardır ve dini metinlerde ve kaynaklarda ve itikatla ilgili yazılarda bu yollara işaret edilmiştir. Kimi insanlar çok basit yollarla Allah'ı tanır ve ona kulluk etmeye başlar. Ancak bazı insanlar da çeşitli kuşkularla karşı karşıya gelir ve esas amacına ulaşmak için güçlü mantık ve deliller gerektiren yolları izlemesi gerekir. Buna karşın tüm insanlar bir konuda ortaktır ve o da fıtri olarak Allah'ı tanımaları ve ona eğilimleri olmasıdır. Bu mesele tarih boyunca çeşitli kalıplarda ve engebeli bir süreçle beraber olmuştur. Bazen bu tanım gaflete uğramış veya sapmış. Ancak Allah'a olan eğilim insanlarda hiçbir zaman sönmemiştir. Allah'ı arayan insanı kurak ve sıcak bir çölde su arayan bir insana benzetmek mümkün. Öyle ki bu insan çok duru ve serin suyu olan bir çeşmeye ulaştığında büyük bir mutluluk duyar. Uzun süre aradıktan sonra varlık aleminin yegane yaradanını tanıyan insanların o anda hissettikleri duygu aynı kurak çölde çeşmeyi bulan insanın duygusudur. Bu insanlar da alemin ilk ve ezeli sebebini buldukları için mutludur. Allah'ı tanımanın belki de ilk ve en basit yolu Allah'ın varlık alemi üzerine düşünmektir. Bunun için insan varlık aleminde var olan tüm mahlukların ve ayetlerin üzerinde düşünmesi ve acaba bu mahluklarda Yüce Allah'ın işaretleri görünüp görünmediğine bakması gerekir. Allah'ı tanımanın yolu varlık aleminde Yüce Allah'ın işaretleri üzerinde düşünmektir ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle ilahi ayetleri düşünmektir. Varlık aleminde yerden göklere ve buradan insan vücuduna kadar Yaratan'ın işaretleri söz konusudur ve gönülleri her yerde ve her zaman var olan varlığın merkezine doğru yönlendirir. Kur'an-ı Kerim, varlık alemi ve tüm mahlukları yaratılışından ilahi ayetler şeklinde söz ediyor ve insanları yaratılışın simgelerini görmeye ve üzerinde düşünerek Allah'ın varlığını anlamaya davet ediyor. Kur'an-ı Kerim müfessiri Ayetullah Mekarim Şirazi bu konuda şöyle diyor: Allah'ı tanımanın belki de ilk ve en basit yolu varlık alemi üzerinde düşünmektir. Bunun için insan varlık aleminde var olan tüm mahlukların ve ayetlerin üzerinde düşünmesi ve acaba bu mahluklarda Yüce Allah'ın işaretleri görünüp görünmediğine bakması gerekir. Acaba insanın gözü ve yapısı bu harikulade organı yaratanın fizik kurallarını ve mercekler ve aynaların yasalarını mükemmel olarak bildiğini göstermez mi? İnsan kanında birçok madde belli oranlarla yer almaktadır. Bu oranlarda en küçük değişiklik insan hayatını ve düzenini bozar. Acaba bu durum insanı yaratanın kanın tüm kimyasal özelliklerini ve içinde yer alan maddelerin de özelliklerini bildiğini göstermez mi? İnsanların, hayvanların ve bitkilerin hücrelerinin yapısı ve onca karmaşıklığı ve esrarengiz oluşu ile aynı zamanda bu hücrelerin yaratanın insan, hayvan ve bitkilerin tüm fizyolojik yasalarını bildiğini gösterir. Güneş sistemi ve bu sistemde yer alan gezegenlerin birbirinden mesafesi ve hızı bu sistemi yaratanın cazibe ve merkez kaç kuvvet gibi tüm durumlardan haberdar olduğunu gösterir. Böylece varlık aleminde tüm mahlukların yapısında en ufak zerreden en büyük galaksilere kadar harikulade bir düzen hakim olduğu ve bu da Yaratan'ın bu nizamın tüm yasalarını bildiği anlaşılıyor. Nerede bir düzen varsa orada kuşkusuz bir düzen veren vardır. Bilginlerin de itiraf ettiği üzere varlık alemindeki tüm mahluklarda şaşırtıcı bir düzen söz konusudur. Güdümlü olan her düzen ise güdümlü bir yaratanın işaretidir. Bu tür düzenler varlık aleminin her yerinde göze çarpar ve hepsi bir arada genel bir düzen oluşturur. Ve bu düzenin hikmet sahibi bir yaratan yaratmış ve sürekli yönetmektedir. Varlık aleminin bir kör tesadüf eseri yaratıldığı gibi bir teze istinat etmek, varlık alemi bunca düzeni, hikmeti ve sırları karşımızda dururken asılsız ve mesnetsiz bir tezdir ve hiçbir akli selim bu tezi kabul edemez. İnsan vücudunda bile hikmetli tedbirin izleri en şaşırtıcı biçimde göze çarpmaktadır. Eğer biraz insan vücudunun yapısı üzerine düşünecek olursak, bu vücudu oluşturan tüm zerreciklerin çok titiz bir program çerçevesinde her biri yerli yerinde oturduğu anlaşılır. Vücudumuzdaki her hücre başlı başına güdümlü bir sistemdir. Hücreler topluluğu herhangi bir organı ve daha doğrusu daha büyük güdümlü bir sistemi oluşturur. Bu organların tümü ise iç güdümlü vücudumuzu oluşturmaktadır. Fakat iş bununla bitmez. Bunun yanında sayısız canlı cansız sistem yine varlık alemi dediğimiz muazzam bir sistemi oluşturmakta ve bu sistem hikmetli tedbiri olan tek bir varlık tarafından yönetilmektedir. Varlık aleminde bu tür örneklere sonsuz sayıda rastlamak mümkün. Gerçekten hangi tedbir ve hangi koordinasyon analar bebeklerini doğurur ve doğurmaz vücutlarına bebekleri beslemek üzere ana sütünü yaratır. Ya da şu bal arılarına şöyle bir göz atalım. Bal arısı her sabah peteğinden çıkar ve uzun mesafeleri kat ederek hoş kokulu çiçeklere konar ve akşam vakti yolunu kaybetmeden peteğine döner. Yine bal arısının peteğinin yapısı öyle tasarlanmıştır ki ortasında bir koridor vardır ve yuvalar bu koridorun çerçevesindedir. Bu yuvaların birbirinden mesafesi tam 11 milimetre kadardır ve tarih boyunca asla değişmemiştir. Bilimsel açıdan ise bu dakik mesafeler olmasaydı ya bal üretilemez ya da arılar yaşamını sürdüremezdi. Kuşkusuz insanların bilimi geliştikçe sır perdeleri aralanır ve yaratılış sırları bir bir ortaya çıkar. Saydığımız bu örnekler yine dünyada göze çarpan binlerce şaşırtıcı ayet ve işaretlerle birlikte bu düzeni akıllı, bilge ve hikmet sahibi bir yaratan yarattığını gösteriyor. Eğer bizden bu düzeni yaratanın kim olduğu sorulursa en üstün varlık olan Yüce Allah diye karşılık veririz. Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin 6. bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Rihan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Geçen bölümlerde İran kültürünün coğrafi kapsam alanı ve nüfus sahasının İslam'dan önce dünyanın yarısına yayıldığını anlattık. Yine dedik ki, Sasaniler iktidarının düşmesi ve İran milletinin İslam dinini benimsemesinin ardından bu nüfus alanı azalmadığı gibi daha da genişledi ve İranlılar Emevi ve Abbasi hilafetlerinde anahtar konumları ele geçirerek nüfuz alanını dünyanın en ucra köşelerine kadar yaymayı başardı. İranlı Müslümanların ilk kez ayak bastığı uzak yörelerden biri Avrupa'nın güneyinde İspanya'nın Endülüs topraklarıydı. Müslümanlar bu toprakları hicretin 1. yüzyılının sonlarında fethetti. İran milleti de İspanya'yı fetheden diğer Müslüman milletlerle birlikte bu topraklara ayak bastı ve burada da İslam'ın fethettiği diğer topraklarda olduğu gibi önemli mevkilerde görev yaptı. O dönemde Horasan ve İran'ın diğer yörelerinden yüzlerce fakih, müçtehit, muhaddis, müfessir, kadı, vali, katip ve siyaset adamı İspanya'ya geldi ve Endülüs kentlerine yerleşti. Bu varlığın izleri Kameri 5. yüzyıla kadar devam etti ve İranlıların bu yörede etkili olduğunu ortaya koydu. Muteber tarihi kitaplara göre o dönemde İranlı 150 kadar alim ve bilgin İspanya'da yaşıyordu. Abbasi halifelerinin güvendiği Horasanlı İranlılar, Abbasi halife Mehdi döneminden itibaren Mısır ve Kuzey Afrika'nın diğer bölgeleri ve Fas ve Türkiye'nin adalarının siyasi ve askeri yönetiminde önemli rol ifa etti ve İran kültürü bir kez daha ve Hahamenişlerden sonra ikinci kez Mısır topraklarında göze çarpmaya başladı. İslam'dan sonra İranlılar ilk kez İran kültürü ve medeniyetinin simgelerini Malezya ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya'nın en ucra köşelerine kadar götürdü. Bugün İran ve İslam kültürünün nüfuzu özellikle bu iki ülkede açıkça göze çarpıyor. Çünkü bu yörelere giden Müslüman alimlerin büyük bölümü İranlı alimlerde ve Müslümanların Malay diline çevirdikleri birçok eserde Farsça yazılan eserlerdi. İran'da İslam dini geldikten sonra göze çarpan en önemli iç gelişmelerden biri ise İran'ın kültür merkezinin batıdan doğuya doğru kaymasıydı. Emevilerin hilafeti sırasında İranlı birçok düşünür ve edebiyatçı ve bilgin İran'ın merkezinde, batısında ve güneyinde yaşıyordu. Ancak daha sonraları bu bölgelerde İran ve Arap dünyasının askeri çatışma alanlarına dönüşmesi yüzünden bu insanlar İran'ın doğusuna Horasan ve Maverai-Nehr yörelerine göç etti. Bu göç, bu bölgelerin İranlı İslami medeniyet tarihinde özel bir yer bulmasına vesile oldu. Maverai-Nehir bölgesi İslami dönemin başlarında İranlıların yaşadığı bir bölgeydi ve hala da İran medeniyetinin asil sahalarından biri sayılır. Ancak Seyhun Irmağı'nın ötesinde Müslüman olmayan savaşçı kavimler yaşıyor ve sürekli bu imarlı ve bereketli bölgeye saldırı düzenliyor ve yağmaları ile tehdit ediyordu. İran milletinin İslam dinini benimsemesinin ardından bu iki bölge o dönemde kafir ve çölde yaşayan Türklerle cihat görevini ve İslam topraklarına sınırlarını koruma sorumluluğunu üstlendi. İslamiyet'in ilk yüzyıllarında Müslümanlar Maverev-ün Nehir sınırlarında Türk kavimleriyle yüz yüze geldi. Söz konusu kavimler ilkin cihatçı güçlere karşı direnmelerine rağmen sonunda Müslüman oldu ve yavaş yavaş Müslüman hükümdarların saraylarına nüfuz etme yolunu buldu. Gerçi bazı Türkler de Müslümanların sınır ötesi cihatlarda esir düşüyor ve daha sonra savaşçı olarak Müslüman hükümdarların hizmetine giriyordu. Türk Müslümanların en önemli özellikleri ise cesur ve çevik savaşçılar olmalarıydı. Müslüman hükümdarlar hemen bu yeteneği fark etti ve kendi soydaşlarına güvenmedikleri için Türk savaşçıları cezbetmeye başladı. Bundan sonra her Müslüman hükümdar Türk savaşçılardan oluşan birer ordu kurmaya başladı ve özellikle Türk kölelerden ve çocuklarından özel muhafız olarak yararlanmaya başladı. Savaşçı, köle Türkler İslami nizamın sınıfsal ayrımcılığa karşı olmasından azami düzeyde yararlandı ve askeri yeteneklerini sergilemek ve vefakarlıklarını ispat etmek suretiyle sosyal mevkilerde en üst düzeylere ulaşmayı başardı ve sonunda hükümdar bile oldular.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 91. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle yardım ulaştıran, yarar sağlayan Refik ismi şerif hakkında konuşacağız.
Bilindiği üzere kimse Yüce Allah'ın zatına ulaşamaz ve onu kavrayamaz. Ancak Esmaül Hüsna'nın gerçek anlamı ve özünü kavrayarak Yüce Allah'ı tanıyabiliriz. Bugün sizlerle ele alacağımız mübarek Refik ismi, Rıfk kökünden yardım eden ve yarar sağlayan anlamındadır. Bu yüzden yardım eden ve dostlara Refik denir. Nitekim Nisa suresinin 69. ayetinde şöyle okuyoruz. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.
Refik, yumuşaklık ve letafet anlamındadır ve onun karşıtı, sert ve ağır olmaktır. Genelde işlerin yapılmasında orta yolu izlemenin işlerin daha kolay, daha iyi ve daha sağlam yapılmasına sebep olduğu için refik kelimesi ılımlı olmak ve işleri iyi yapmak anlamına da geliyor. Refik olan Allah tüm işlerde ilahi kaza ve kaderden dini emirler ve ahkama kadar kendi kulları ile iyi geçirmeye çalışıyor. Allah-u Teala din vecibelerine, kullarına kolaylaştırmış ve onları güçlerini aşan şeylere mecbur bırakmamıştır. Üstelik sevgi, şefkat, rıfk ve rahmet ile insanların gücü yettiği kadar emirlerine yerine getirmelerine gerekli kılmıştır.
Örneğin namaz, İslam dininin erkanlarındandır ve tüm Müslümanlara günde 5 vakit namaz kılmak farz kılınmıştır. Fakat eğer biri için ayakta durmak zor ise oturarak namaz kılabilir. Oturmak bile zor geliyorsa uzanarak veya yatarak namaz kılabilir. Hatta eğer bu şekilde bile namaz kılamıyorsa gözleriyle o hareketleri yapabilir. Oruç tutmak da dinin şer'i görevlerinden bir diğeridir. Fakat eğer birisi hastaysa veya oruç tutarak hastalanma ihtimali varsa bu şer'i görevden muaf tutulur.
Yüce Allah günah işleyen kullarında tekrar Rablerine dönme fırsatı verir. Günahlarından tövbe etmelerine ve onların gelişmesini sağlayan ve onların yararına olan yöne dönmelerine zaman tanır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresi 58. ayetinin bir bölümünde şöyle okuyoruz. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi.
Ayrıca Nahl suresinin 61. ayetinde de şöyle buyuruyor. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Hiç şüphesiz günahın çirkinliği ve ondan kaynaklanan yolsuzluklar kendi sonuçlarını doğurur ve bu da maddi dünyada genel bir kuraldır. Başka bir ifadeyle kural gereği eğer su 100 derecede kaynıyorsa ve sıfırın altında donuyorsa, çirkin işler ve günahlardan bela ve azabın inmesine sebep oluyor. Fakat bazen Yüce Allah'ın Refik ismi mübareki ise azabın hemen inmesini engelliyor. Üstelik Allah halim olduğundan da insanlara kendi pak fıtratlarına dönmek için fırsat verir.
Refakat kelimesi de rıfk kökünden ve hem sohbetlik ve arkadaşlık anlamındadır. Murafakat da aynı kökten ve gruptandır ve eşlik etmek ve nazik olmak anlamındadır. Mirfek ise onun vasıtasıyla yükselebilendir. Ayrıca insanın dirseğine kadar denir. Zira onun sayesinde insanın kolu çok yumuşak ve kolay bir şekilde yükselebilir. Kehf suresi 16. ayetinde şöyle okuyoruz. Rabbiniz rahmetiyle bir genişlik versin ve işinizde de sizi kolaylık sebepleri hazırlasın. Başka bir ifade ile Allah sizin rahatlığınız için gereken araçları sağlar.
Allah şefkatli ve hoşgörülüdür ve kullarını şefkatli ve merhametli olmaya davet eder. Rivayetlerin belirttiğine göre Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Cebrail aleyhisselamın Resulullah'a inerek şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Allah'ın sana selam gönderdiği ve diyor ki, benim kullarımla iyi geçin. Zira Allah refiktir ve her işte hoşgörülü ve şefkatli olmayı sever. Bu rivayette anlatılan konu ise çok güzel ve ilginç bir şekilde Ali İmran suresinin 159. ayetinde de geçiyor. Bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruluyor. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.
Bu ayette Allah'ın kendi peygamberinden istediği yol gösteren önemli bir konu vardır. Allah-u Teala peygamberinden halka karşı şefkatli ve merhametli davranma siyasetine devam etmesini istiyor ve bunun ilahi bir nimet olarak biliyor ve eğer bu nimet olmasaydı İslam peygamberinin kendi görev ve risaletine yerine getiremeyeceğini, kültürsüz, sert, dağınık ve birbirine düşman olan kabile ve kavimlerden müttefik bir ümmet ve güçlü bir hükümet kuramayacağı belirtiliyor. Ayetin devamında şöyle bir tavsiyede yer alıyor. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavire et.
Sevgi ve şefkat peygamberi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, hoşgörü ve refakatin, dostlukların pekişmesine sebep olduğunu, uysal insanlara uhrevi sevap ve mükafat vaat ederek şöyle buyuruyor. İki dost arasında arkadaşına yumuşak davrananın mükafatı daha fazladır ve aziz ve celil olan Allah yanında daha sevilendir. Bu yüzden Müslümanlara tüm işlerinde ve tüm şartlarda iyi huylu ve yumuşak olmaları, şiddetten kaçınmaları kesinlikle tavsiye ediliyor. Bu refakat çok önemlidir. Öyle ki Hazreti Ali aleyhisselam evladına uyarıda bulunarak şöyle buyuruyor. Arkadaşın tarafından ilişki kesilince sen tekrar bağlan ve küskünlük ve uzaklık zamanında sen lütuf ve yakınlık göster.
Fakat önemli ve dikkat edilmesi gereken konu refakat ve iyi geçinme siyaseti ancak suistimal edilmediği müddetçe İslam'da vurgulanıyor. Aksi halde eğer refakat ve iyi geçinmek suistimal ediliyorsa İslami rivayetler bunun tersine tavsiye ediyor. Bu bağlamda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eğer iyilik ve hoşgörü zahmete sebep oluyorsa sert olmak tıpkı nezaket ve hoşgörü gibidir. Bu yüzden başkaları ile muaşerette nezaket ve hoşgörü ve onlara karşı şefkatli olmak esas ilk olmasına rağmen eğer bu konu etkili değilse sıra ikinci ilkede yani sert olmaktadır.
Değerli dinleyiciler, sizlerden ayrılmadan önce hep beraber Meşmul duasının bir bölümüyle birlikte güzel dileklerde bulunuyoruz. Ey çok eski Kabe'nin Rabbi, ey şefkatli, ey arkadaş, beni olayların zor zincirlerinden kurtar. Benden bütün gam ve kederleri, fakirlik ve yoksulluğu gider. Beni karşısında gücüm olmayan şerden koru ve gücüm yeten şeyden de bana yardım et.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsday.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden de programımız hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Farnell'e göre iletişim becerisi bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanığımızda, onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri yani muhatabın tanınması çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 17. bölümünde sizlerle beraberiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanlara iyi vaazlerle nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz. Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirttiği değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim yararlı şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'in tüm dertlerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret Nahçul Balağa'nın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor. İmam Hasan aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basiretli insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır. Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını arttırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanı günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum ancak Biri iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor. Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap Kur'an-ı Kerim, onda asla şüphe yoktur. O müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe dek inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardandır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde de Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadığı, çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor. Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa, ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam da bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir ve saptırmayan bir yol göstericidir ve asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şey artar ya bir şey eksilir, şöyle ki hidayete ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim'le dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim'le Allah kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmalar için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur. İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilge ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim yüce Allah tarafından ve insanları mutluluk ve saadete erdirmek amacıyla mükemmel bir programla nazil olduğundan, insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Gerçekten Yüce Allah, İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. İran Platosu dünyanın en eski medeniyetlerinden birisidir. Elam, Yanık Kent, Sirk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Thank you. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlılar arasında sık sık özür dileme ve karşılıklı iltifatlarla karşılaşırsanız şaşırmayın. Çünkü İranlılar adeta özür dilemenin şampiyonları gibidirler. Merhaba, dinlediğiniz podcast'ın adı İranlılar Arasında ve Yunanistanlı gezgin Sofia A. Kotlakin'in dilinden İran ve İranlıları tanıtıyor. Önceki bölümde İranlılar arasındaki selamlaşma ve iltifatları sizlere anlatmıştım. Bu bölümde ve önceki konunun devamında bu gezginin dilinden İranlılar arasında teklifleri kabul etme ve reddetme konusunu öğreneceğiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümü dinlemeden önce sonraki bölümlerde neler olacağını ve daha önce neler söylediğimizi öğrenmek için bizim İran Radyo sitemize başvurarak bize yorumlarını gönderebilirsiniz. Umarım bu bölümden de önceki bölümler gibi hoşlanırsınız. Şimdi birlikte Sofya'nın sohbetlerini dinleyelim. İltifat konusunun devamında bir İranlıyla karşılaştığınızda işinize yarayacak bir noktayı size söylemeliyim. Bu konuyu çok ilginç ve dinlemeye değer bir hatırayla başlatacağım. Kocam Hüseyin'in ailesinin evine her çarşamba maddi yardım almak için gelen Muhammed Ağa adında fakir bir gezgin vardı. Bir akşam Hüseyin evden çıktı ve kapı önünde onunla konuştu. Muhammed A o akşam kazandığı iki tahta parçasıyla birlikte ağır bir kese taşıyordu. Hüseyin ona bu tahta parçaları senin ne işine yarayacak diye sordu. Muhammed A istersen onları alabilirsin diye cevap verdi. Hüseyin teşekkür ederek onun teklifini reddetti. Bu durum benim için çok ilginç ve etkileyiciydi çünkü nadiren kendine ait bir şey olan ve yaşamak için başkalarına bağımlı olan bu kişi bir şeyler verme ve fedakarlık etme içgüdüsüne sahipti. Bu durumda Hüseyin'in teklifini reddetmesini beklememezken daha önce aldığı yardımlara teşekkür etmek için bu teklifi yaptı. Bu durum İltifatın yanı sıra İranlıların cömertliği ve büyük yürekliliğini de gösteriyor. Bu tür teklif alışverişi iltifatla ilgili davranışlara bir örnektir. Aslında iltifat etmenin temel anlamlarından biri başkalarına bir şey teklif etmektir. Örneğin bize meyve ve çay ikram etti ve daha karmaşık anlamı ise kabul edilmesine daha az beklediğiniz bir tekliftir. İltifatın başka bir anlamı da beklentiler nedeniyle bir şeyi kabul etmemektir. İltifat kurallarına göre teklif edilmeli ve en az bir kez reddedilmelidir. Şimdi çözüme gelelim. Teklifinizin kabul edilmesini istiyorsanız alıştığınızdan daha uzun süre ısrar etmelisiniz. Yani karşı tarafa bir şey verebileceğinizden sizin için hiç zahmet olmayacağından ve gerçekten bunu istediğinden emin olması için bunu en az 2 veya 3 kez yapmalısınız. Bir yardım veya hizmet teklifini kabul etmek istiyorsanız en az bir kez sizin için zahmet olur diyerek reddedin. Bu cümle yardım ve hizmeti kabul etme isteğinizi gösterir. Karşı taraf hiçbir sorun olmadığını ısrar edecek ve daha sonra rahatsız etmek istemedik ve çok teşekkür ederim veya teşekkürler diyerek kabul edebilirsiniz. Gerçekten istemiyorum diyerek teklifi reddetmek genellikle işe yaramaz. Bu, İranlıların misafirperverliğinin bir parçasıdır ve sizi kapasitenizin üzerinde yemek ve içmeye zorlayabilirler. Ancak tekliflerini reddetmek istiyorsanız, sonraki ısrar ve ısrarlara hazırlıklı olun ve tekrar teşekkür ve minnettarlık ifadeleri kullanın ve böylece "daha rahatım" cümlesine ekleyin. Böylece istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. İranlılar arasında özür dilemek de kendi hikayesini barındırır. Eğer İngilizler "lütfen" ve "teşekkür ederim" kelimelerini diğer milletlerden daha fazla kullanıyorsa, İranlılar adeta özür dilemenin şampiyonları olmalıdırlar. "Teşekkür ederim" kelimesi İngilizce kültüründe her zaman teşekkür anlamına gelmediği gibi, örneğin "şu anlık bu kadar yeterli" cümlesi gibi, İranlıların özür dilemesi de alçak gönüllülük, bağışlama, teşekkür veya birine hediye verirken borçlu olma hissi veya hatta "özür dilerim, zamanınızı aldım" cümlesindeki gibi bir konuşmayı sonlandırma işlevi gibi farklı anlamlara gelebilir. En yaygın özür dileme şekli, ziyaretin sonunda yapılan görsel veya iltifat amaçlı "özür dilerim" kelimesinin kullanılmasıdır. Konuşmanın sonlandırılması genellikle şu şekilde olur. Misafir gitmek istediğini belirtir. Ev sahibi: "özür dilerim, İyi geçirmemişsinizdir." Misafir: "özür dilerim, sizi yorduk." Ev sahibi: "kötü yemek, rahatsızlık veya misafirin zamanını boşa harcadığı için özür diler." Kısacası ev sahibi, misafirlere saygı ve alçak gönüllülük göstermek için onlara layıkıyla hizmet edemediğini kabul eder. İltifat amaçlı teklifler ve özürler beklenmedik durumlarda yapılabilir. Bir keresinde kayınpederim Hacı Nasır ile taksiye bindik. Şoför, bir zamanlar Hacı Nasır'ın demirci atölyesinde çalıştığı için kayınpederimi sürüş sırasında tanıdı. Hedefe vardığımızda taksi şoförü ücretin kendisine ait olduğunu ve böylece saygısını gösterdiğini söyledi. Hacı Nasır ısrar etti ve birkaç ısrarın ardından şoför nihayet ücreti kabul etti. Şoför ücreti aldığı için özür diledi çünkü kendini Hacı Nasır'ın uzak akrabalarından biri olarak görüyor ve bu nedenle ideal olarak taksi ücretini ondan almamalıydı. Böylece o, Hacı Nasır'ın tanıdıklar çemberinden biri olarak kurallara uydu. Hacı Nasır'ın ısrarla ücret ödemek istemesi, şoförün beklentilerinin dışında olduğu için o da empati kurdu. Thank you. İranlılar arasında yaygın olan ve belki de sizin için de ilginç olacak bir başka sosyal davranış ve görgü kuralı birbirlerine iltifat etmektir. İçeriye göre iltifatlar genellikle saygı ve empatiyi ifade eder. Muhatabın konumunu yükselterek ve kendi konumunu düşünerek başlayan iltifat muhataba saygı gösterir ve böylece onun kişiliğini yükseltir. Eğer bu iltifat bir nesne veya kıyafete yönelikse, iltifat eden kişiye genellikle şu şekilde cevaplar verilir. Ne kadar güzel bir kalem, layık değil, yani alabilirsin. Çok teşekkür ederim. Bu cümle her zaman, hayır teşekkür ederim anlamına gelir. Her ne kadar konuşan alçak gönüllülük gösterse ve muhatabı yükselse de alçak gönüllülük ilkesi nedeniyle diğerinin kendi söylediklerine katılmasını nadiren bekler. Beklenen cevap konuşanın davranışını yansıtacaktır. Bu şekilde muhatap da alçak gönüllülük gösterir ve konuşanı yükseltir. İltifata olası bir cevap, bizi mahcup ettiniz. Olabilir. Eğer cevaplar, iltifatı kabul eden teşekkür ifadeleriyle birlikte verilirse, bazı İranlılar konuşanı kibirli ve kendini beğenmiş olarak nitelendirir. Bu durumda ne tür bir cevap verilmesi gerektiğini bilmeniz için size uygun ve doğru bir cevap örneği vereyim. Ne kadar güzel bir kalem. Gözleriniz güzel görüyor. Yani siz kendiniz iyisiniz ve her şeyi güzel görüyorsunuz. Siz lütfedersiniz veya düşünceniz böyledir. Nezaket ilkesi göz önünde bulundurulduğunda iltifat saygı çerçevesinde söylenmesine rağmen kendisi de bir empati göstergesidir. Ayrıca İranlılar birinin yetenekleri, başarıları veya çocukları nedeniyle övmek isterlerse genellikle maşallah yani Allah ne derse anlamına gelen bir ifade kullanırlar ki bu genellikle hayranlık ve kıskançlıktan korumak için söylenir. İranlılar arasında yaygın olan ve kendim de yakından gözlemlediğim bir başka sosyal davranış ise dolaylı olarak istemektir. Bir gün eski iş arkadaşı ve Reza'nın aile dostu Abbas onu aradı ve bir aylığına bir miktar para alabileceği bir bankayı bilip bilmediğini sordu. Rıza ona eğer bu miktar ona yardımcı olabilirse ona bir miktar para ödünç verebileceğini söyledi. Abbas ona teşekkür etti ve telefonu kapattı. Birçok ülkede Abbas'ın yaptığı gibi bilgi sormak olarak algılanmasına rağmen İran'da Abbas'ın sorusu dolaylı bir para isteği olabilir. Peki neden Abbas dolaylı bir istek kullandı? Çünkü eğer Abbas direkt olarak Rıza'dan kendisine para ödünç vermesini isteseydi ve Rıza herhangi bir nedenle bu kadar parası olmasa veya vermek istemese, Abbas'ın bu isteğini reddetmek ve kabul etmemek her kişinin de imajına zarar verebilir ve bu ilişki üzerinde olumsuz bir etkisi olabilirdi. Buna karşılık eğer Rıza Abbas'a yardım edebilecek durumda olsaydı, kendisi para ödünç verme teklifini sunar ve böylece empatisini gösterir ve dostluk bağlarını güçlendirirdi. Bu hikayenin ahlaki mesajı şu ki, eğer dolaylı bir istek kullanabiliyorsanız direkt bir istek kullanmayın. Ayrıca birinden bir şey istemek zorunda kalırsanız ihtiyacınızı ona verebileceği yardıma odaklanmadan belirtin. Örneğin bir daire kiralamak istiyorsanız emlakçılara ne kadar çok gittiğinizi veya mevcut olanlara baktığınızı ancak henüz bir daire kiralayamadığınızı açıklayın. Karşı taraf yardımcı olabilecekse kendisi teklifte bulunacaktır. Bir arkadaşınızın sorunu size anlattıysa ona yardım teklif edebilir veya yardımcı olamıyorsanız umarım her şey yoluna girer gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Eğer biri sizden doğrudan bir şey isterse ve siz herhangi bir nedenle onun için bir şeyler yapamazsanız isteğini reddetme nedeninizi belirtin. Örneğin, Arabasını istiyorsa veya yere kadar arabayla gitmesine gerekiyor ve arabanız bozuksa "Araban bozuldu" diyebilirsiniz veya o işi yapmak için vaktiniz yoksa ve çocuğunuz hasta ise "Çocuğum hasta" diyebilirsiniz. Size nasıl konuşmaya başlayacağınızı ve selamlaşacağınızı anlattım. İranlılar arasında konuşmanın nasıl sonlandırılacağı hakkında size birkaç kelime söylemek faydalı olacaktır. Tıpkı konuşmanın başlaması ve selamlaşmanın karşılıklı saygı ve iyi niyet göstermesi gibi konuşmanın sonlandırılması da İranlılar arasında misafir ve ev sahibi için özel bir rol oynar. Genellikle İranlı ev sahipleri misafirlerin yanlarında daha fazla kalmaları için ısrar ederler. Sonunda misafir gitmeye karar verdiğinde ve kalktığında ev sahibi onları kapıya, genellikle merdivenlerin altına ve hatta birkaç adım sokağa kadar eşlik eder. Bu gelenek ev sahibinin misafirlerden ayrılmak istememesini ve onlara saygı ve empati gösterdiğini, ayrıca misafirin varlığının ev sahibi için bir yük olmadığını ve daha uzun süre kalmasını istediğini gösterir. Bu nedenle İranlılar misafirleri uğurlarken "hoşça kal" gibi "Allah seni muhafaza etsin" anlamına gelen kelimelerin yanı sıra "görüşmek üzere" veya "mutlaka tekrar bize uğrayın" gibi ifadelerde kullanılır. Değerli dinleyiciler, İranlılar arasında görgü kuralları ve selamlaşma ve vedalaşma şekilleri hakkında olan İranlılar arasında podcast'ının bir başka bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde Sofia A. Kutlaki'nin dilinden İranlılar arasında özür dileme, iltifat etme gibi konularda size daha fazla bilgi vereceğiz. Bizi sonraki bölümlere de takip etmenizi ve içeriğimizden de hoşlandıysanız arkadaşlarınıza da tavsiye etmenizi de çok isteriz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwakarjokromer Bangla Unushthane Apnader Shagoto Janacchi.
এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরানের 1-4 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।